Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah, 2. Selim, yazarı Cahit Ülkü, 5. Ayrım. Durdu Kalfa'nın ulağı kozağa teslim edip çıkınca Hürrem öylece kala kaldı. Beklediği haber şu borunun içindeydi. Kozağı açıp mektubu borudan çıkardı ve okumaya başladı. Birden yüzünü alabildiğine geniş bir tebessüm yayıldı. Mektubu havaya fırlatıp, ''Zafer, zafer!'' diye çığlık kopararak odada dönmeye başladı. Kahkahalar arasında, ''Zokayı yuttun koca oğlan!'' diyordu içinden. Yorgun düşünce kendini sırtüstü sedire attı. Kahkahaları yaş olup pembeliği giderek kızıllaşan yanaklarına doğru yuvarlanıyordu. Kalbinin dışarıya fırlamasını engellemek istercesine ellerini göğsüne bastırdı. Sonra kalktı, mektubu minicik parçalara bölerek mangalın içine serpti. Kağıt parçaları iz çıkararak kızılımtırak çerçeveler arasında titreye titreye içine bükülüp siyah cesetler haline gelirken mağrur gülüşle onları seyrediyordu. Sonra düşünmeye başladı. Durdu Kalfa'nın yazdığına göre Raşel ona öğrettiği gibi davranmıştı. Selim'in Raşel'i seçmesi, üstelik gönlünün Kafkasyalı'ya kaymasına karşın önce ilgilenmediği birisinin Hazaryalı olduğunu öğrendikten sonra Durdu Kalfa'nın deyimiyle alabora olarak Raşel'in önünde mıhlanıp kalması, derinlere hapsettiği gerçek kimliğinin zincirinden boşanarak gün yüzüne çıkmasıydı kuşkusuz. Selim'in siyah saçlı, beyaz tenli kızlara düşkünlüğünü bile bile bu nitelikte birisini cariyelerin arasına katması, onca emekle yetiştirdiği Raşel'i ateşe atmaktı belki. Ama Selim, kendisini yüreğinin kuytuluklarında gömülü gizli kimliğinin hükümlüsü kılan seçimi yapmalıydı. Ancak o zaman kendisini böyle bir seçim yapmaya iten nedeni keşfedecek, böylece reddettiği kimliğiyle barışma sürecine girecekti. Bir kahkaha daha atıp içinden haykırdı. Kurumaya yüz tüten ağaç meyveye döndü. Aşı tuttu, aşı tuttu. Elleriyle yüzünü kapattı. Sıradan bir Yahudi'den bir Hazaryalı yaratabilmiş miydi? Raşel, dini duyguları kuvvetli kızdı ve bu kimliğini geri plana atıp ona ırksal kimliğini aşılamak için yıllarca çalışmıştı. Peki bu aşı da tutmuş muydu? İşte bunu ancak zaman yanıtlayabilecekti. Suların Getirdiği Şehzade. Manisa Dağı'nın püskürttüğü kavurucu Temmuz sıcağı, Selim'in odasından yükselen yılışık kahkahaları boğamıyordu. Sazendelerin sazlarından yayılan ritme ayak uydurmaya çalışarak ortada dört dönen köçek de terebelenmişti. Selim, eliyle ağzından sızan şarabı silip, ''Yeter!'' dedi, içkinin iyice pelteleştirdiği sesiyle. ''Çok yoruldunuz, biraz nefeslenin.'' Tasındaki şarabı bitirmekle meşgul olan Celal Efendi, belleğiyle namlı, raiye döndü. ''Hadi ağa, bir şiir patlat da kulağımızın pası temizlensin.'' Rai, genzindeki balgamı tıksırıklarla temizleyerek şiir okumaya hazırlanıyordu ki, içeri giren kızlar ağası eğile eğile Selim'e yaklaştı. Adeta dudaklarını onun kulaklarına değdirerek, ''Müjdeler olsun şehzadem, nur topu gibi bir oğlunuz oldu.'' diye fısıldadı. Selim, elini kaldırarak hala bir şeyler tıngırdatan sazendeleri susturdu. Sonra bakışlarını etrafında gelişi güzel gezdirdi. Nihayet bir erkek, artık Selim'in de oğlu var diye mırıldandı. Celal Efendi gevrek bir kahkaha kopararak avuçlarını patlatırcasına alkış yapınca diğerleri de ona uydu. Selim, sanki ayakları öz gücüyle dikilmekten acizmiş gibi kocaman ellerini dizlerine bastırarak zorlukla doğruldu ve o anda meclise sessizlik çöktü. Şehzade odadan çıkarken elini havada harmanlayarak ''Keyfinize bakın'' diyebildi kısık sesiyle. Koridorda yürürken ayakları aşınmış mermerlere sürtünüyordu. Odasının önünde duraklayıp derin derin nefes aldı. Sonra odaya daldı ve sedire sırt üstü uzanıp yumruklarıyla şakaklarına ovuşturdu. Oğlunu hemen görmek istese de taze loğusa kadının yanına yel yepelek koşturmanın sarayda nedenle dedikodulara yol açacağını bildiğinden isteğini içinde boğdu. Kaç kez yarım yamalak yanıtladığı o soru gene beynini burguluyordu. Bir yıl önce üç kızın içinden neden Nurbanu'yu seçmişti? Bursa'daki kahrolası günden beri anası onun için o kadındı. İşte o kadın. tahtı Hazaryalı'ya emanet etmek mi istiyordu da o da biçilmiş rolünü kukla gibi mi oynuyordu? Eğer öyleyse o kahrolası kimlik silinmez damga gibi benliğine vurulmuş olmalıydı. Gerçek mi, sahte mi olduğuna karar veremediği o kimliğin kölesi mi olmuştu yoksa? Kafasını silkeleyip başka şeyler düşlemeye çalıştı. Nurbanu hamile olduğunu söyledikten sonra yanına sokulmuş, bu kulunuz sessiz gecelerde sabaha dek gözyaşı döker ama yakınmaz. Zira gözyaşlarıyla sizi beklemek mutluluktur onun için. Yalnız, söze ara verip iyice sokulduğu Selim'in elini karnına koyarak fısıldamayı sürdürmüştü. Yavrunuz erkek olursa şehzadelerinizin arasına yalvarırım üveylik sokmayın diye mırıldanmıştı. O da kadınına sımsıkı sarılarak öyle olacak söz demiş, sabahleyin de kızlar ağasını çağırarak başka kadınlardan çocuk sahibi olmak istemediğini, odasına alınacak kadınların hayız durumuna dikkat edilmesini bir sıra tehditler eşliğinde ona söylemişti. Nurbanu da onu dinginleştirip yumuşatan, hatta içindeki pislikleri temizleyen bir iksir olmalıydı. Peki neydi bunun nedeni? Bu sorunun yanıtını bilse de dile getiremiyordu. Zaten o, dile gelmez yanıtlar arasında yaşamayı öğrenmişti. Hürrem alabildiğine dalmıştı. Eski saray yangınından bu yana, 6 aydır padişahla birlikte dinlendikleri Edirne'ye gelişinin üzerinden yıllar geçmişçesine bulanıktı gerideki günlere. Nitekim odasında Rüstem'i beklerken ucuca eklenen düşünceler arasında salınıyordu. Ama bugüne dönmeliydi. Avusturyalılarla barış anlaşması yapıldığına göre artık ordular doğuya akabilirdi. Ciğerlerinden kopan pufla gergefini yana fırlatsa da eli tekrar gergefine uzandı. İhtiyarlıyor muydu yoksa? Bir zamanlar arkasına bakmazdı. Oysa şimdi her kendisiyle baş başa kalışında geride bıraktığı günlerin enkazı arasında debeleniyordu. Üstelik geçmişin kuytularından zinsizce süzülmüş bir korku titriyordu içinde. Geçen yıl Selim'in oğlu doğduğu haberi Edirne'ye gelince sevinçten delirecek gibi olmuştu. Padişahın torununa Murat adını verdiği günlerde Nurbanu'dan doğma oğlanın genişlettiği hayal dünyasında Osmanlı tahtında oturan bir Hazaryalı canlanmıştı. Ama Nurbanu, hürremvari ihtiraslardan yoksunsa bu hayalin kar üstüne çizilmiş resimlerden öte anlam taşımayacağını biliyordu. Kapı tıklatılınca doğruldu. Padişahın avda oluşu fırsattı ve Rüstem'in Edirne'ye yaklaştığını öğrenince doğruca kendisine gelmesi için damadına alelacele haber iletmişti. Nöbetçi haberli olduğundan kapı açıldı ve Rüstem içeriye girdi. Bu adamın çopur suratına bir avuç leblebi atsa tek tanenin yere düşmeyeceğinden emindi. Oklavaya sarılı kokuşmuş hamuru anımsatan içi irin dolu dudaklar, yamru yumru çene. Yoluk kaşların altında patlak ama yuvalarında fırıldaklaşan boncuğumsu gözler. Rüstem ellerini göbeğinin üstünde düğümleyerek beklemeye geçince Hürrem rahat et paşa dedi ve sediri göstererek ekledi. Şuraya otur ve anlat bakalım. Paşa Endor'un günlerinin pekiştirdiği alışkanlığıyla edebini bozmadan gösterilen yere ilişti ve diyeceklerini kısaca özetledi. Ferhanduş kralla Karalos. Anlaşmayı gününden önce imzaladılar. Yazarın notu. Ferhanduş Kral, Osmanlıların Macaristan Kralı Ferdinand'a, Karalos, Şalken'e taktıkları küçümseyici at. Demek korkudan tir tir titriyorlar. Nihayet sıra İran'da. Rüstem gururla dikilerek, size önemli bir haberim var dedi. Hürrem merakla ona bakıyordu. Rüstem bir iki tıksırdıktan sonra devam etti. Şah Tahmasp'ın karundaşı Elkas Mirza epeydir saltanat sevdasına kapılmış idi. Bu kez Şah'ın baskısına dayanamayarak İran'dan kaçtı ve Kırım'a geçerek Kefe limanına vardı. Bildirildiğine göre can kaygısından aklı başından gider olmuş. Padişahımız Asi'yi himaye etmeye söz verirse İstanbul'a gelip hizmetimize girecek. Hürrem boşalmış zemberek gibi yerinden fırladı. Odanın ortasında sere serpe fır dönerken bir yandan iki parmağını şaklatıyor, öte yandan da işte bu harika, harika bu diye bağırıyordu. Rüstem'in suratını ilk kez sevimli buluyordu. Alev saçan bakışlarını Rüstem'e dikti. Tanrı bizimle birlikte. Şahun karundaşı Elkas Mirze bize sığınıyor ha. İşte müthiş haber buna derler. İran seferiniz hayırlı olsun paşa. Ok taliminden yeni dönmüştü ve Mart sonunun akşam güneşi, baharın pıtrak gibi tomurcuklarla donattığı hanım ellerinin kokusunu hüzmelerine takarak pencereden içeriye süzülüyordu. Odasında döne duran Selim, Ataullah Efendi'nin önünde zıngadak çakılıp dilini bir iki şapırdattı. Sonra Fatih Kanunnamesini savunan hocasına peltek aksanıyla itiraz etti. Tahta oturmak için illaki kan gölünde ayaklarını mı yıkayacaksın? Ataullah Efendi alnını sıvazlayarak mırıldandı. Şehzadem nasıl buyururlar? Bu soruyu aklımla mı, vicdanımla mı yanıtlayayım? Yerine oturan Selim, vicdansız akıl olur mu? Eğer olursa soruma yanıt gerekmez dedi dik başlılıkla. Ataullah Efendi gözlerini Selim'e dikti. Raviler rivayet ederler ki, kavmimizin ataları fi tarihinde Asya'nın böğründe başına buyruk yaşarlarmış. Her boyun başında bir boy beyi bulunur, biri ötekine baş eğmezmiş. Ama başka kavimlerden tehlike zuhur ettikçe, içlerinde yiğitlikte en namlı boy beyinin etrafında birleşirlermiş. Büyük devletler böyle doğmuştur. Kaan ölmeden topraklarını oğulları arasında pay ederdi ama baba ölünce oğullar birbirlerine kılıç çekerler, öteki boy beyleri saltanat hırsına kapılan kardeşleri kaderleriyle baş başa bırakıp yaşamlarını sürdürürlerdi. Tabii düşmanları da eski devletin döküntülerini kolayca yutuverirdi. Bu yüzden Türklerin kurduğu devletler uzun ömürlü olamadı. Selim başını kaşıyarak, ama Kınıkların Selçuklu devleti uzun ömürlü olmadı mı? Onlar da tahta oturan kardeşlerini boğazlamıyordu diye sorunca tebessüm ederek ne kadar uzun ömürlü dedi ve sorusunu kendisi yanıtladı. 4 sultan görecek kadar. Çok şükür biz 10. padişahımızı idrak ediyoruz. Hem onlar neden parçalanıp dağıldılar? Alparslan ölünce sultan olan Melikşah, karundaşı Tutuşhan'a Suriye valiliğini vermişti. Ağabeyine itaat eden Tutuş, Melikşah ölünce yeğenine baş indirmedi. Sonra amca yeğen boğuşması, Tutuş'un ölümü, devletin parçalanması ve yıkım. Ataullah Efendi susup dizlerini ovuşturdu. Bir iki yutkunup devam etti. Bu topraklar bizim yeni yurdumuzdur. Allah göstermesin, bu yurdu kaybedersek başka yurdu nerede bulabiliriz? Ataullah Efendi sözünü bitirmeden Selim ayağa kalkmıştı. Odaya adımlayan şehzadenin huzursuzluğu yüzünden okunuyordu. Ona acıyıcı gözlerle bakan Ataullah Efendi, ''Buralardan kovulursak nereye göçeriz? Ataların yurdun selameti için katledilmiş kardeş, asi ya da düşmanla işbirliği yapan kardeşten iyidir.'' demişler. Mesele bu diye mırıldandı. Ama parmaklarını çıtlatıp duran Selim'e bakarak onun tatmin olmadığını anlayınca devam etmek zorunda kaldı. Murat Han, harp meydanında şehit olunca Yıldırım Bayezid, karundaşı Yakup'u oracıkta katlettirdi. Yoksa asker bölünecek, zafer yenilgiye dönüşecekti. Her ordu yenilebilir. Ama bizim yenilme şansımız yok. Başkalarının yurtlarına bağdaş kurduğumuz için kafirin gözü her daim üstümüzde. Gavur, Allah tarafından onlara ceza olarak gönderildiğimizi ve asla yenilmeyeceğimizi sanıyor. Ama yenilebileceğimizi görürlerse bir dahi belimizi doğrultamayız. Kısacası, ataların devlet kaybede kaybede devletin değerini öğrendiler. Selim onu dikkatle dinliyordu. Ataullah Efendi biraz soluklanıp devam etti. Şehzade Orhan evvelden Doğu Roma'ya sığınmıştı. Yazarın notu. Çağında Bizans'ın adı Roma İmparatorluğu idi. Bizans adı bu devlete yıkılışından sonra verilmiştir. Fatih zamanında imparator ikide bir şu kadar altın ödemezsen şehzadeyi salıveririm ha diye tehditler savurup Osmanlı'dan haraç alırdı. Cem Sultan'ın devlete açtığı gayle malumunuzdur. Dedeniz zamanında şehzade kavgası uğruna binlice Müslüman can vermedi mi? Ataullah Efendi gözlerini Selim'in göz bebeklerine dikti. Taht kavgası uğruna binlerce Müslüman ölüp gidiyor. Hangisi vicdanlı akıl? Nice Müslümanın canı pahasına tanıdığımız şehzadenin canını korumak mı, Yoksa tanımadığımız binlerce Müslümanın telef olmasını önlemek için şehzadeyi feda etmek mi? Ha, hangisi vicdanlı akıl dedi fısıldarcasına. Selim ard arda zorlukla yutkundu. Titrek bir sesle inlercesine, geçimimi sürdürecek kadar ulufe bana yeter. Bütün istediğim ok atmak, sözename giydirmek, dostlarla sohbet etmek deyince hocası yanıtını duraksamadan yapıştırdı. Zinhar kimseye saltanat istemediğinizi söylemeyin. Osmanlı tahtı can kaygısı çeke çeke bu kaygıdan kurtulmuş bükülmez bilekli demir yürekli padişaha mecburdur. Şehzadeler yarışacak ve en beceriklisi tahtın sahibi olacaktır. Selim kendini sedire attı. Ardışık kıpırdanmaları onun nedenli içsel huzursuzluklarla cebelleştiğini dışa vuruyordu. Arkasına yaslanıp gözlerini kapattı. Sır verircesine fısıldadı. Geçenlerde bir düş gördüm. Hürrem Sultan Tunca Nehri'nin kıyısındaki sayebanda ölü çocuk doğuruyor. Yazarın notu: Sayeban, gölgelik. O sırada ırmakta yüzen bir sepet görüyorlar. Sepette yeni doğmuş bebek. Hürrem Sultan: Doğan çocuk bu, öbürünü gömün diyor. Gelen bebek benmişim. Kanter içinde uyandım. Keşke halktan birisi olsaydım ve bunu haykırarak ilan edeydim dedim. Dirseklerini dizine dayayıp etli avuçlarıyla yüzünü kapattı. Ama parmaklarının arasından gizliden gizliye Ataullah Efendi'yi gözetliyordu. Ağlamaklı sesiyle mırıldandı. Padişahlık, babalıktan, hasekilik, analıktan baskın. Neden? Neden? Devlet, babalıktan da, analıktan da öndedir. Bu yüzden doğan şehzade anasından alınıp dayeye teslim ediliyor. Neden? Çocuk ana, ana da evlat sevgisini tatmasın diye. Sevgi, akla vurulmuş prangadır. Sırf bu yüzden padişah yavrusunu kucağına alıp okşayamaz. Neden? Yüreğinde baba sevgisi filizlenmesin diye. Çünkü an gelir, sevgi doğru kararı yanlışa çevirir. Her kanunun ve örfün nedeni vardır. Bu nedenle önünde sonunda sevgiye, şefkate vesaireye değil, devletin selametine dayanır. Herkes, hatta padişahlar bile o kanunun, o örfün esiridir. Bu düzen bozulmadıkça devlet haşmet ve selamet içinde devam edecektir. Selim, Ataullah Efendi'ye baka kalınca hocası onun beklentisini anladı. Dinimiz rüya tabirini hoş karşılamaz. Şimdi ilk kez rüya yorumlayacağım. Hazreti Musa suların getirdiği bebekti. Demek ki Allah'ın yeryüzündeki gölgesine ait olan Osmanlı tahtı sizin olacak. Ölü doğan çocuk devletin selameti uğruna baki kapıya yolcu edilen şehzadeler simgeliyor. Suların getirdiği bebek, yani şehzadem ise geleceğin padişahını. Odaya sessizlik çöktü. Selim de dalıp gitmişti. Sessizliği Ataullah Efendi bozdu. Keşke gerçek bu olaydı da halktan biri olsaydım demiştiniz. Ama bu mümkün değildir. Çünkü Osmanlı olarak dünyaya gelince Osmanlı olunur. Anlamadım, ne demek bu diye yerinden hoplayarak sordu Selim. Ataullah Efendi belli belirsiz bir gülümsemenin eşliğinde anlatmaya çalıştı. İmparatorluğun seçkin müderrisleri, sınanmış lalaları, harp ustaları el birliği ederek masum yavrudan geleceğin padişahını yaratırlar. Artık o yavrunun dilediğince yaşama hakkı ve iradesi kalmamıştır. Onu bilgiyle, ustalıkla donatırken kalbini katılaştıranların gerçek görevleri Ali Osman'dan olmanın gururunu, cihan efendiliği mertebesinin hak edilmişliğini şehzadeye aşılamaktır. Tüm saray ricalinin esas görevi budur. Ataullah Efendi bir iki yutkunduktan sonra Selim'e dik dik bakarak devam etti. Suların getirdiği bebek de olsaydınız bir şey fark etmezdi. Sonunda safkan Osmanlı olup çıkardınız. Ama söz gelimi ananıza şehzade doğurmak yasaklansaydı, sizi ölüme terk etmeyi onun gönlü el vermeseydi ve yerinize ölü bebek koyarak sizi sulara salıverselerdi, yani suların götürdüğü şehzade olsaydınız, işte o zaman halktan biri olurdunuz. Yerinden azametle dikildi. Osmanlı şehzadesini şehzade yapan, onun damarlarında dolaşan kan değil, devletin mükemmel işleyen düzeninde inceden inceye dokunuşudur deyip sustu. Beşinci ayrımın sonu. Sayfa 49. Devamı 6. ayrımda.